Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. İranlı Kârilerden Kafirun Suresinin 1 ila 6. ayetlerini can kulağıyla dinliyoruz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا عابدون ما أعبد قل يا
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapacak değilsiniz. Ben de sizin taptıklarınıza tapacak değilim. Siz de benim taptığıma tapacak değilsiniz. Sizin dininiz size, benim de dinim bana. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında Kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu ve selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 24 Tir 1400 Hicri Kamer'i 4 Zilhicce 1442 ve miladi 15 Temmuz 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardında sırasıyla Avanti Zeyd Faysal Üniversitesi hocası Profesör Doktor Sayın Ali Yamaniz ile Afganistan gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basında seçmeler, İran'ın çeşitli alanlarında İslam inkılabı rehberinin konumu, kalıcı tır ve uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Cumhurbaşkanı Ruhani, ekonomik savaş ve koronavirüs şartlarında üretimde atılımın devam ettiğini belirtti. Yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Aliyev'e gönderdiği mesajda ikili ilişkilerin geliştirmesine vurgu yaptı. İran'da koronavirüsten son 24 saatte 201 vatandaş daha yaşamını yitirdi. Afganistan'da 116 ilçenin kontrolü Taliban'a geçti. Türkiye'de 15 Temmuz başarısız darbe girişimi yıl dönümünde anılıyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomik savaş ve koronavirüs şartlarında üretimde atılımın sürdüğünü vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ambargo, ekonomik, savaş ve korona döneminde İran'da üretim sıçraması yaşandığını belirtti. Ruhani, uğraşma alanında bazı milli projelerin açılışında yaptığı konuşmada bu konuyu belirtti. Ruhani, kendi hükümetleri döneminde uğraşma konusuna çok önem verdiklerini belirterek, son 8 yılda bölünmüş yol miktarının 12 bin kilometreden 20 bin kilometreyi arttığını ve yaklaşık 6 bin kilometre otobanın da yapımının devam ettiğini söyledi. Bugünkü açılışlarda ulaştırma ve spor alanında 37 büyük projenin açılışı yapıldı. Ulaştırma projeleri büyük kısmı Mazenderan, Buşehir ve Hürmüzgan illerindendir.
İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e gönderdiği mesajda iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleştirilerek geliştirmesine vurgu yaptı. İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi'nin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e gönderdiği mesajda şu ifadeye yer verildi. Bu fırsatı değerlendirerek Azerbaycan Cumhuriyeti Devleti ve milletinin işgal altındaki topraklarını kurtarma zaferini tebrik etmek istiyorum. Reisi mesajında iki dost, kardeş ve komşu ülkenin ilişkilerinin kökleri iki milletin ortak tarihi ve kültürü ve kardeşçe bağlarına dayandığını ki bu değerli sermayede ikili ilişkilerin daha da geliştirmesi için birçok kapasiteye zemin hazırladığını vurguladı. İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Reisi mesajında şu vurguyu yaptı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin işgal edilen topraklar üzerindeki egemenliğini yeniden kazanması ve iki ülke arasındaki ortak sınırların yeniden ihya edilmesine uygun olarak yeni fırsatları değerlendirmeli ve işbirliği seviyesini geliştirerek bölgede istikrar ve güvenliği pekiştirmeliyiz.
İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin açıklama yapıldı. Son 24 saat zarfında koronavirüsten 201 vatandaş daha yaşamını yitirdi. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefa sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 201 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 23.655 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 86.592'ye, vaka sayısı 3.646.055'e çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 34.064'ünün durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 3.086.017'ye ulaştığı ifadesi kullanıldı.
İran Dışişleri Bakanı Danışmanı Rıza Zebib, yaklaşık 1.136.000 doz korona aşısının daha ülkeye ithal edildiğini işaretle en fazla Çin'den aşı tedarikinin yapıldığını vurguladı. Dışişleri Bakanı Danışmanı ve Asya ve Pasifik İşleri Genel Müdürü Rıza Zebib, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bugün 1.136.000 doz korona aşısının ülkeye getirildiğini işaretle gelecek hafta pazar günü de aynı sayıda aşı getirileceğini vurguladı. En fazla Çin'den korona aşısının tedarik edildiğine dikkat çeken Zebib, ilave korona aşısının tedariki için çabaların sürdüğünü kaydetti. Yetkili iyi haberlerin yolda olduğunu da sözlerine ekledi.
Kutsal sağma yıllarında şehit düşen 43 vatandaşının pak naaşı bugün İslami İran topraklarına getirildi. Silahlı Kuvvetler Kayıp Arama Komitesi Başkanı General Seyit Muhammed Bagırzade bu bağlamda yaptığı açıklamada geçen 2 ayda Fekke, Mecnun Adaları, Doğu Dicle ve Şelemçe operasyon bölgelerinde yapılan çalışmalar sonucu bu şehitlerin pak naaşlarından bulunduğuna temasla 43 şehidin pak naaşlarından uluslararası Şelemçe sınır kapısı üzerinden ülkeye getirildiğini söyledi. Komutan Bagırzade ayrıca bugün 4 Iraklıların cenazesinin de ülke yetkililerine teslim edildiğini söyledi.
Afganistan Hükümeti İdari Düzenlemeler Komisyon Başkanı Nadir, bu ülkede 116 ilçenin Taliban'ın eline geçtiğini doğruladı. Afganistan hükümeti müzakere heyeti üyelerinden olan Nadir'i bugün Kabil'de düzenlediği basın toplantısında 29 vilayette 116 ilçenin kontrolünün Taliban'ın eline geçtiğine işaretle 13 milyonu aşkın Afgan vatandaşın Taliban'ın kontrolü altındaki bölgelerde yaşadığı ancak refah hizmetlerinden yoksun olduğunu belirtti. Nadir'i 116 ilçenin düşmesiyle kabul tesislerinin 500 milyon dolarlık zarar gördüğünü ifade ederek Taliban'ın kontrol ettiği bölgelerde 260 devlet binasının tahrip olduğunu kaydetti. Sözlerinin devamında Nadir'i Taliban grubunun 3 aylık ateşkes için bir plan hazırladığını ancak Kabil yönetimi tarafından 7 bin mensubunun serbest bırakılmasını istediğini vurguladı. Taliban ise 200 ilçede kontrol sağladığını bildiriyor.
Afganistan Dışişleri Bakanı Muhammed Hanif Etmer, Tahran'da son sırada Taliban ile Kabil heyetleri arasında düzenlenen toplantının sonuç ve kazanımlarından memnuniyetini dile getirdi. Afganistan Dışişleri Bakanı Etmer bugün Afganistan-Şangay İşbirliği Örgütü Temas Grubu'nun Duşanbe'de düzenlenen oturumunun ardından yaptığı açıklamada Tahran toplantısının Kabil ile tam istişare içinde ve İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi niyetiyle düzenlendiğini vurguladı. Etmer Doha, Moskova ve Tahran'da son aylarda düzenlenen oturumlarda Afganistan hükümeti temsilcilerinin katılıp bu oturumları desteklerken Taliban temsilcilerin hazır barış hakkında daha karar veremediklerini kaydetti. Afganistan Dışişleri Bakanı Afganistan Şanghay İşbirliği Örgütü temas grubunun ilk toplantısını önemli nitelerken Taliban'ın Afganistan'daki zalimce girişimlerinden asla uluslararası desteği sahip olmadığı, tam tersine uluslararası camianın ciddi tepkisini yol açacağını bilmesi gerektiğini vurguladı.
Taliban'dan Türkiye'yi NATO olarak Afganistan'da istemiyoruz açıklaması geldi. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Türkiye'nin Afganistan'daki varlığına dair Türkiye'de ihtiyacımız olduğunda direkt Türkiye ve Türk halkı ile konuşacağız. Türkiye'yi Türkiye olarak istiyoruz, NATO'nun bir parçası olarak Türkiye'yi istemiyoruz ifadelerini kullandı. Amerika başta olmak üzere NATO ülkelerinin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında Türkiye'nin Kabil'deki Hamid Karzai hava alanının güvenliğini üstlenme yönündeki adımı Afganistan'ın önemli bir bölümünü kontrolünde bulunduran Taliban'dan tepki gördü. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit İstiklal Gazetesi'nden Turan Kışlakçı'ya röportaj vererek konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mücahit örgütün Ankara'ya yönelik tepkisine dair şunları söyledi. Ne Afganistan İslam Emirliği ne de Afgan halkının Türkiye'ye veya Türkiye halkına bir karşıtlığı vardır. Türk halkı ile din, mezhep, tarih ve kültür birliğimiz vardır. İki halk da birbirini çok sever. Biz 20 yıl önce NATO şemsiyesi altında Afganistan'a gelen Türkiye'nin de çekilmesini istiyoruz. Türkiye'ye de ihtiyacımız olduğunda direkt Türkiye ve Türk halkı ile konuşacağız. Türkiye'yi Türkiye olarak istiyoruz. NATO'nun bir parçası olarak Türkiye'yi istemiyoruz. Amerika ile yaptığımız ve Türkiye'nin de kabul ettiği Doha Anlaşması uyarınca NATO üyesi olan veya olmayan bütün yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi gerekiyor. Taliban Türkiye ile bir anlaşma yapamaz mı şeklindeki soruya Mücahit şu yanıtı verdi. Geçen aylarda Türk yetkililerle temas halindeydik ve onayımız olmadan tek taraflı bir karar almayacaklarına dair bize güvence verdiler ve bu konuda birçok toplantı yaptık. Ancak daha sonra Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliğini sağlama yönünde karar aldılar. Aldıkları bu karar bizimle görüşülmeden tek taraflı alınmış bir karardır. Amerika ve bütün batılı güçler Afganistan'ı terk ederken Türkiye'nin Amerika ile yaptığı bir anlaşma çerçevesinde burada bulunmasını kabul etmiyor ve Türkiye'nin bu kararından vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz. Çünkü Türkiye'nin bu kararı ne Türkiye'ye ne de Afganistan'a fayda sağlar. Aksine sadece iki Müslüman ülke arasında sorun ve sorunlar oluşturur. Daha sonraki süreçte hem Afganistan'ın hem de Türkiye'nin çıkarları çerçevesinde iki ülke olarak her türlü görüşmelere açık olduğumuzu Türk yetkilileri açıklamıştık. Taliban sözcüsü birçok ülkeyi ziyaret ederken neden Türkiye'yi es geçtiklerine ilişkin soruya yanıtında ise şu ifadeleri kullandı. Türk yetkilileriyle geçen aylarda görüşüyorduk. Ortak görüşmeler yapma yönünde anlaşmaya da vardık. Ancak Türk tarafı bunu tek taraflı olarak durdurdu. Ayrıca Türk tarafı bize halen Suriyeli muhalif gruplara davrandığı gibi davranıyor. Batı'dan ve görüştüğümüz komşu ülkelerden birçoğu bize devlet protokolü uyguluyor. Maalesef Türkiye'nin bu muamelesinden de rahatsız olduğumuzu belirtelim. En azından Libya'daki Trablus hükümetiyle olan ilişkileri gibi bir ilişki geliştirebiliriz. Mücahit Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyoruz. Erdoğan hem bizim için hem de İslam dünyası için çok önemli bir devlet lideridir. Afganistan'ın gerçeklerini kendisiyle de paylaşmak istiyoruz diye ekledi. Öte yandan Taliban sözcüsü Mücahit Rusya ve İran gibi bir dizi ülkeye heyetler gönderilmesinin nedenini Afganistan İslam Emirliği komşu ülkelerle ülkenin güvenliği ve geleceği için görüşmeler yapmaktadır. Rusya, İran, Çin, Pakistan, Türkmenistan ve Özbekistan ile Afganistan'ın geleceği konusunda görüşmeler yapıyoruz. Bu ülkelerin Kabil'deki Kuzey İttifak güçlerini destek verip büyük bir iç savaşın kapılarının aralanmasının bölgeyi sürükleyeceği tehlikeleri konuşuyoruz. Görüşmeler biz bu ülkelerin iç işlerine nasıl karışmıyorsak o ülkelerin de bizim iç işlerimize karışmamaları konusunda yürütülüyor şeklinde açıkladı. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Türkiye'de 15 Temmuz başarısız darbe girişimi bugün yıl dönümünde anıldı. Siyasi liderler ve partilerden farklı açıklamalar geldi. 15 Temmuz 2016'da başarısız darbe girişimi sırasında sivil ve asker olmak üzere 251 Türk vatandaşı hayatını kaybederken Türkiye Meclisi binası savaş uçakları tarafından bombalandı. Bu bağlamda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 yıl önce bombalıların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki törenlere katıldı. Törende konuşan Türkiye Meclisi Başkanı Şentop, Türkiye'nin adli, askeri ve mülki idarelerine sızan FETÖ'cüler temizlendikçe Türkiye daha sağlam adımlar atmaya başlamıştır ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada Türkiye ortak paydasında buluşmaya gayret ediyoruz. Milli mütabakat ruhuyla hareket etmesi gerektiğine inanıyoruz. Hepimiz aynı vatanın, aynı toprağın, aynı iklimin insanıyız. Hepimiz binlerce yıllık ortak mazinin, ortak bir geleceğin sahipleriyiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz 2016'da düzenlenen darbe girişiminin 5. yıl dönümünde kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu hain terör örgütünün demokrasiye ve millete kastetmesinin üzerinden 5 yıl geçti. 15 Temmuz'un tüm karanlık noktalarını ortaya çıkarmak o gece devleti sokaktan toplayan milletimize borcumuzdur. 251 şehidimizi de FETÖ'nün devlete sızmasına göz yumanları da asla unutmayacağız dedi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu 15 Temmuz'u geçmişten intikam alma hırsıyla kurumların ve kurumsallığın lağvedilmesinin bir ülke için nasıl büyük bir tehlike oluşturduğunu bizlere göstermiştir. Sözleriyle yorumlayarak iktidar 15 Temmuz'da o toplumda oluşan birlik ve beraberlik ruhunu anlamadı. Tam tersi giderek kutuplaşan, halktan kopan, herkesi ayrıştıran ve herkesi kriminalize eden bir siyaset anlayışı benimsediği görüşünü paylaştı.
Türkiye ve işgal rejimi İsrail ikili ilişkileri normalleşmesi ve iyileştirmesi için anlaşmaya vardı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik iki ülke liderlerinin telefonda görüştüğünü ve bundan sonra somut adımlar görülmeye başlanacağını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı İshak Herzog ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin konuşan Çelik, net sorun alanları olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Netice itibariyle bölgede konuşacağımız pek çok konu var. İsrail ve Filistin meselesi başta olmak üzere. Burada konuları ikiye ayırıyorum. Bir kısmı bilinen sorunlar alanlarıdır. Bu sorun alanlarının çözülmesiyle ilgili olarak atılması gereken adımlar, kurulması gereken diyaloglar konusunda bir irade ortaya çıkmıştır. Diğer alan ise turizmden ticarete kadar işbirliği yapılabilecek alanlardır. Her iki tarafında kazan kazan formülü ile kazanabileceği alanlardır. Umarız hem sorunların çözümü ile ilgili diyalogların gelişmesi açısından hem karşılıklı olarak geliştirilebilecek işbirlikleri açısından bundan sonra daha somut adımları göreceğiz. Bu çerçevede devam edeceğiz. Büyükelçi atanmasına ilişkin bir karar alındı mı sorusu üzerine ise Çelik, bu tür adımlar için hala erken olduğunu ifade ederek değerlendirmeleri yapıldığını kaydetti ve şunları ekledi. Adımlar atıldıkça diğer konular, diğer müspet gelişmeler gündeme gelecektir. Şimdi çerçeve ortaya çıkmıştır. O çerçevenin içinin doldurulması aşamasındayız. Ankara son dönemde benzer adımlarla Suudi Arabistan ve Mısır ile de yıpranmış olan bağları tamir etmeye çalışıyor.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir kez daha bu ülkenin Ermenistan ile barış anlaşması imzalamaya hazır olduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ Savaşı sırasında hayatını kaybedenler ve gazilerin aileleriyle yaptığı buluşmada Ermenistan ile barış anlaşmasını imzalamaya hazır olduklarını ancak şimdiye kadar Erivan tarafından resmi bir tepkiye tanıklık etmediklerini söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gayri resmi kanallarından kendilerine ulaşanlara göre Ermenistan'ın bunun için hazır olmadığı, bunun büyük bir hata olduğunu belirtti. Meselenin çözüldüğü ve Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması imzalanması gerektiğine inandığını söyleyen Aliyev, böylece iki ülkenin birbirinin toprak bütünlüğünü tanıması ve sınırların belirlenmesi için girişimlerin başlatılması gerektiğini kaydetti.
Irak Başbakanı üst düzey Amerikan heyetiyle yaptığı görüşmede muharip güçlerinin Irak topraklarından çekilmesini ele aldı. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, Beyaz Saray Ortadoğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Matt McCork ile bir araya geldi. Irak Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre bu görüşmede iki taraf tüm alanlarda ortak işbirliği ve koordinasyonu ve yeni tur görüşmelerin düzenlenmesi için zemin sağlanmasını ele aldılar. Görüşmede ayrıca muharip güçlerin Irak topraklarından çekilmesine ilişkin mekanizmalar ve Bağdat ile Washington arasında işbirliğinde yeni döneme girilmesi konuşuldu.
Irak'ın güneyinde Amerikan koalisyonuna ait lojistik destek taşıyan konvoya bombalı saldırı düzenlendi. Amerikan askeri konvoyu bugün Irak'ın güneyindeki Nasiriye vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bomba ile hedef alındı. Can kaybına yol açmadı, saldırıyı herhangi bir grup istenmedi. Geçtiğimiz haftalarda çok sayıda Amerikan konvoyu Kuveyt sınırından Irak topraklarına giriş yapmıştır. Cerişan sınır kapısı Bağdat yönetiminin denetim ve kontrolü altında olmadığı ifade ediliyor. Amerikan güçlerinin bu kapıyı sıklıkla kullanması Irak'taki siyasi çevrelerin tepki ve eleştirisine de yol açmıştır.
Irak'ta Sadr Hareketi Lideri Muqteda Sadr'ın Ekim ayında yapılması planlanan seçimleri boykot kararı sonrası adaylarından bazıları seçim yarışından çekildiğini duyurdu. Irak'ta Sadr Hareketi Lideri Muqteda Sadr, Ekim ayında yapılması planlanan genel seçimlere katılmayacağını açıkladı. Sadr yaptığı basın açıklamasında seçimlere katılmayacağımı ilan ediyorum. Mevcut ve gelecek hükümetten de elimi desteğimi çekiyorum ifadelerini kullandı. Ülkede yaşananların halkı ezdirme planı olduğunu savunan Sadr, Irak'ın İsrail ile normalleşme iddialarını da eleştirdi.
Siyonist yerleşimciler bir kez daha Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Siyonist yerleşimciler bugün sabah işgal askerlerinin desteği altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İslam karşıtı sloganlar attılar. Geçtiğimiz haftada onlarca Siyonist işgal rejimi askerlerinin desteğiyle yasa dışı olarak Mescid-i Aksa'nın avlusuna girişim yapmıştır. Son aylarda işgal rejimi askerleri ve yerleşimcilerin Filistinlilere karşı şiddeti artırmıştır. İsrail rejiminin yeni başbakanı Bennett kabinesi de yerleşimcilerin Filistinlilere karşı eylemlerini destekliyor. Filistin direniş grupları ise Siyonist rejim askerleri ve yerleşimcilere Mescid-i Aksa'ya yönelik her türlü taarruz ve baskın konusunda uyarmıştır.
Ve son haberimiz, Rusya'ya ait savaş uçakları bu ülke hava sahasına giren Amerika'ya ait 3 bombardıman uçağını takip etti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İran ve Özbekistan'ın ikili ticareti geliştirme çabaları etrafında. İran İslam Cumhuriyeti ve Özbekistan ticaret alanında ikili ilişkileri geliştirme hususunda kararlı. Özbekistan Ticari Heyeti'nin yaptığı ziyarette Tahran ve Taşkent makamları tekstil ürünleri alanında bir anlaşma imzaladılar. İranlı tüccarların Özbekistan'dan kumaş ve tekstil ürünleri ve mamulleri satın alması kararlaştırıldı. Bu hususta Özbekistan'dan bir heyet İran'a ziyarette bulundu. İran İhracatçılar Birliği oturumuna katılmak ve tekstil üreticileri oturumuna katılmak amacı ile gerçekleştirilen bu ziyarette Tahran ile Taşkent arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği hususundaki farklı meseleler ele alınacak. Geçen yıllarda İran ve Özbekistan yol yapımı hafif sanayi alanlarında yapıcı işbirliklerinde bulunmuşlardır. Son anlaşmanın da imzalanması ile görünen o ki Tahran ve Taşkent makamları ticaret alanında da ikili işbirlikleri geliştirmek istediklerine vurgu yaptılar. Daha önce ise İran ve Özbekistan Ortak Ticari ve Ekonomik İşbirlikleri Komisyonu oturumları sırasında iki taraf iki ülke arasındaki ticaret hacmini yıllık olarak 1 milyar dolara kadar yükseltme konusunda anlaşmaya varmışlardır. İki ülke yetkililerince belirlenen önceliklerden yola çıkarak doğal olarak Tahran ve Taşkent karşılıklı işbirlikleri artırma olanağına sahiptirler. İran İslam Cumhuriyeti Özbekistan'a teknik bilgi ihraç edip karşılıklı olarak bu ülkeden tekstil mamullerini ve ürünlerini alabilir. Tahran ve Taşkent arasındaki işbirliklerin artırılmasının en önemli alanlarından biri de iki ülke arasındaki transit ve taşımacılık işbirliğidir. İki ülkenin Batı Asya ve Orta Asya'daki stratejik konumundan dolayı iki ülke demiryolu ve taşımacılık ağları ile ilgili siyasetlerini çeşitlendirip komşu ülkeler ile işbirliği yaparak iki tarafın hedefleri gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda İran, Özbekistan ve Umman arasındaki üçlü anlaşma çerçevesinde komşu ülkelerle işbirliğini güçlendirerek karşılıklı olarak isteklerini karşılayabilirler. Kuşkusuz bu işbirliği her iki taraf için de önem arz etmektedir. İki ülkede komşuları olan Türkmenistan, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan ile bağlarından yararlanarak Doğu-Batı koridorunda işbirliği yapabilirler.
Buna ilaveten İran İslam Cumhuriyeti Kuzey-Güney koridorunun ekseni olarak Orta Asya Cumhuriyetleri, özellikle Özbekistan'ı, Fars Körfezi ve Hint Okyanusu'nun sıcak sularına zaman ve masraflar açısından daha ucuz bir şekilde bağlayabilir. İkili ilişkiler hususunda Özbekistan Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Stratejik ve Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü Başkanı Edar Arivov, bu hususta şöyle değerlendirmede bulundu. İran ve Özbekistan ikili ilişkileri saygı ilkesine dayalı, iki ülkenin çıkarları göz önünde bulunmaktadır. Buna ilaveten İran ve Özbekistan milletlerin ortak noktaları budur. İki taraf da bu ortak noktalara dayanarak ikili işbirlikleri istenilen seviyeye taşıyabilirler. Halihazırda Özbekistan'da İranlı yatırıma sahip olan 272 şirket faaliyet göstermektedir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ise 2020 yılındaki son 8 yılda 158 milyon doları aşmış durumda. İran İslam Cumhuriyeti, Özbekistan'ın 25 Aralık 1991'de bağımsızlığını hemen tanıyan ülkelerden biri oldu. İran İslam Cumhuriyeti ve Özbekistan siyasi ilişkilerini de 10 Mayıs 1992'de başlatılmıştır. Genel bir değerlendirme yapılması gerekiyorsa, karşılıklı ticari işbirliklerin hedeflerinin gerçekleştirilmesi için uzmanların da söylediğine göre lojistik ve taşımacılık ağları güçlendirmenin zaruri olduğu söylenmelidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'da oy hakkı krizi başlığı etrafında. Amerika'daki siyasi arena son günlerde seçim yasalarının kolaylaştırması ve sıkılaştırması krizi sahnesine dönüşmüştür. Kimi Cumhuriyetçi Amerikan eyaletleri daha sıkı seçim yasalarının taslaklarını hazırlamaya ve onaylatmaya çalıştığı bir sırada ülkenin Demokrat Başkanı Joe Biden yaptığı konuşmada şu ifadeleri yer vermiştir. Cumhuriyetçiler azınlıkların seçimlere katılımını kısıtlayan kuralları eyalet bazında artırdığı sırada Amerika'da oy haklarını korumak çağımızın temel bir sorun haline gelmiştir. Tabii ki oy hakkı ve bu hakkın gerçekleştirmesi yolunda engeller oluşturulması Amerika'nın sırf bugünü ve alakalı olmamış ve bu ülkenin kuruluşundan beri temel bir sorun sayılmıştır. Geçtiğimiz günlerde oy hakkı genellikle zengin olan ve servete sahip olan beyaz erkeklere sahip olmuştur. Kadınlar, yoksullar ve köleler oy hakkından mahrum bırakılmışlardır. Buna rağmen zamanın geçmesiyle daha fazla vatandaş seçimlere katılma hakkı kazanmıştır. Özellikle de 1960'lı yıllarda siyahilerin Amerika'nın güney eyaletlerindeki oy verme yolundaki son engeller yasal olarak kaldırılmıştır. Bu yüzden oy hakkı meselesinin Amerika'da bir krizden ziyade temel ve yadsınamaz bir gerçeğe dönüştüğü söylenebilir. Ancak son 20 yılda özellikle de son 40 yılda olup bitenler bir kez daha oy hakkı ve oy hakkına sahip olan kişileri gündeme taşımıştır. Aslında son dönemdeki seçim kuralları ve ilgili tartışmalar geniş çaplı bir husustur. Kimlerin posta aracılığı ile oy vermesi, kayıtların yapılması şekli, oy verme kuyruklarında vatandaşlara yeme ve içme suyu verilmesi gibi farklı konuları kapsamaktadır. Amerika'da seçimlerin düzenlenme şekli, eyalet hükümetlerinin yetkisi kapsamında olmasından dolayı her eyalet kendine özel kurallar belirlemiştir. Bu durumda seçimlerde belli başlı bir kaos ortamının yaranmasına yol açmıştır. Bu arada partiler arasındaki çatlakların büyümesi ve Amerika'nın siyaset arenasındaki kutuplaşmaları bu kaotik ortamı daha da şiddetlendirmiştir. Örneğin Cumhuriyetçiler demokratları posta üzerinden oy verme yönteminin gelişmesiyle seçimler sahtecilik yapmak istedikleriyle itham ediyorlar. Halbuki demokratlar da cumhuriyetçilerin yeni tasarıları ile azınlıklar ve yoksulların oy sandıklarına erişimini kısıtlamak istediklerini belirtiyorlar.
Eski Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimlerinin posta üzerinden oy toplamanın yaygınlaşması dolayısıyla sahtecilikle dolu olduğuna dair iddiası, kimi eyaletlerdeki cumhuriyetçileri de mevcut yasaları değiştirmeye yönlendirmiştir. Bu değişiklikler ile vatandaşların posta üzerinden oy verme hakkı ve bu olayın toplanması, zamanlanması da değişikliğe uğrayacaktır. Halbuki demokratlar bu durumu vatandaşların haklarının bastırılması olarak değerlendiriyor. Bu bağlamda demokrat senatör Bernie Sanders şöyle diyor: kendimizi demokrat adlandırmak için ciddi istek oy verenlere de bastırmaktan vazgeçmelidir ve halkın da oylarının toplanması yolunu da kolaylaştırmalıyız. Bu hedefe de ulaşmak için Texas Eyaleti Temsilciler Meclisi'nin de demokrat üyeleri birkaç gün önce bu eyalette tartışmalara yol açan seçim yasalarının değiştirilmesi taslaklarının onaylanmaması için eyaleti terk ettiler. Buna rağmen demokratlar da Joe Biden'in bizim çağımızın krizi oluşmasında cumhuriyetçiler kadar kabahatlidirler. Özellikle de eyalet kongrelerinin de çoğunluğunun demokratlarda olduğu sırada seçimlerdeki korumalarını da güçlendirme doğrultusunda yasalar hazırladıklarında bu kabahat ulu orta görünmektedir. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan özel temsilcisi Zamir Kabulov, Taliban'la bölgedeki durumla ilgili tutumlarını iletmeleri gerektiği için görüştüklerini söyledi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit yaptığı bir açıklamada grubun IŞİD terör örgütüne düşmanlığını vurgulayarak Taliban ile IŞİD arasında hiçbir bağlantı yok dedi ve Pakistan bizim ikinci evimiz diye konuştu. Son günlerde değerli dinleyiciler, Afganistan'da olup biten olaylar bölgemizin belli başlı ana gündemini oluşturmaktadır. Bu ülkedeki çeşitli grupların faaliyetleri, vasıtasiyetleri ve Taliban'ın orada merkezi yönetimiyle uzlaşması gerektiğine uzmanların vurgu yapmaları çeşitli açılardan konuşulup analiz ediliyor. Biz de bugün sohbetimizde bu ülkeyle ilgili yaşananları gözden geçirmeye çalışacağız sohbetimizde. Röportajımızda Bant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamız bizimle birlikte. Ali hocam, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ederim efendim, saygımızdan. Şimdi Afganistan ile ilgili haberler muhakkak siz de takip ediyorsunuz. Aslında bazı haberler de çok dikkat çekici. Orada Taliban'ın merkezi hükümetle uzlaşmaya doğru gitmesi ve bu konuda da bölge ülkelerimizin hassasiyetini biliyoruz. Siz oradaki özellikle Taliban'ın faaliyetlerini ülkenin siyasi arenada bir yere oturması konusundaki girişimlerini nasıl buluyorsunuz siz?
Şimdi şöyle, aslında biliyorsunuz bu tabii ta 1979'daki Sovyetler Birliği'nin bu Afganistan işgali o dönemlere uzanan çok, yani daha önce de evvelde de Afganistan'ın işte stratejik konumu nedeniyle zavallı oradaki toplumun başına gelmedi kalmadı. Yani çok büyük sıkıntılı bir coğrafya. Dış güçlerin müdahaleleri, yani her zaman yapay bölge dışı aktörlerin devreye girmesi sorun yaratıyor. Afganistan bunun en maalesef üzücü örneği. Üzücü örneği. Yani oradaki düşünebiliyor musunuz Afgan halkının çektiği çileleri? Yani işin sosyal boyutu, yani siyasi boyutu bir yana, bir de işin sosyal boyutu var. Afganlar yollara düşmüş, oraya buraya göç ediyorlar yani. Düşünün. Yüz binlerce insan yollara düşmüş, oradan işte Türkiye'ye doğru, Avrupa'ya doğru, işte İran'a doğru, ne bileyim değişik coğrafyalara doğru göç ediyorlar. Bu tabii bölgedeki cerahatin bir sonucu. Yani bugünkü gelişmelerin temeli daha öncedeki sıkıntılara dayanıyor. Bir de siz burayı şimdi ABD-Sovyet çatışmasının bir merkezi olarak kullanılmış burası. Pakistan'da Taliban'ın ortaya çıkışı. Ondan sonra bununla yine büyük güçlerin bu işin içerisindeki alakaları diyelim. Maalesef sorunu bugünkü noktaya getirdi. Ve hükümet de bir türlü Afganistan'da tam manasıyla hakimiyet sağlayamadı. Yani resmi hükümet. Ve Taliban özellikle son yıllarda giderek etkinliğini arttırdı. Giderek etkinliğini arttırdı. Ben bir şeye baktım mesela. Öyle yoğunluklu olarak da değil. Yani bir yerde hükümet hakim, öbür tarafta Taliban hakim. Yani evet, neredeyse böyle parça parça hakimiyet alanları ortaya çıkmış. Şimdi işin ilginç tarafı, mesela ABD ve diğer ülkeler yer Taliban'a da masa yapıyorlar. Ondan sonra bir taraftan hükümetle çalışıyorlar. Aslında çok karmaşık bir şey var. Yani çok karmaşık bir yapı var. Ve Taliban'ın da bu karmaşa ortamında giderek etkisini arttırdığını görüyoruz.
Evet.
Etki ve yani şu anda da Taliban lehine ilerliyor süreç. Taliban lehine ilerliyor. Yani bu IŞİD meselesi zaten IŞİD'le ilişkisi bulunan bir Taliban'ın bölgede bence geleceği de olamaz.
Evet.
Bence Taliban daha eski dönemlerde bu yüzden kaybetti biliyorsunuz. İşte gidip o Bamiyan'daki heykellerin bombalanması, Budist dini sembollerinin gibi gelişmeler aslında çok radikal Taliban'ın bu IŞİD-vari bir takım şeyleriydi. Şimdi demek ki biraz daha merkeziyetçi bir şeye doğru mu evriliyorlar? Yani veya geçmişten dersler mi çıkardılar bilemiyorum. Ama kestirmek çok zor açıkçası yani
evet,
durumu ne olup ne olmayacağını.
Tahran Radyosu.
Ali Hocam, ikinci ve son soru olarak soruyorum. Şimdi Türkiye'nin Afganistan'la ilgili hassasiyetini siz nasıl değerlendirirsiniz? Geçtiğimiz günlerde Taliban'dan Türkiye'ye 8 maddelik bir bildiri yayınlandı. Afganistan topraklarından geri çekilsin diye. Bu konudaki olan haberleri ve Taliban'ın bu konudaki tepkisini siz nasıl buluyorsunuz?
Yani şimdi şöyle, Türkiye'den yapılan açıklamalarda yani Türkiye şöyle bir şey, bu açıklamadan sonra şöyle düşünüyor anladığım kadarıyla resmi kaynaklar. Yani Taliban hani Türkiye'nin oradaki güçlerine saldırmaktan ziyade buranın hani hakimi benim şeklinde bir mesaj vermiş şeklinde yorumlanıyor. Yani şeyler bu yönde, haberler bu yönde. Taliban'ın güçlenmesi işte, yani tamam, biz burada hakimiz, yabancı güçler çekilsin. Bunun içine Türkiye'yi de dahil ederek, ki Türkiye'nin Afganistan'la çok eski zamanlardan beri hani oradaki yönetimlerle olumlu ilişkileri olan, hani bir de dinden de kaynaklanan böyle olumlu ilişkiler geliştirdiğimiz bir ülke Afganistan. Dolayısıyla tabii bu yorum gerçekleşir gerçekleşmez onu bilmiyorum ama hükümet kaynaklarında, ama sanki aslında Türkiye'ye böyle bir saldırı şeklinde bir şeye Taliban cesaret etmez ama burada da biz hakimiz, dolayısıyla bu anlamda da böyle bir mesaj veriliyor gibi hükümetin böyle şeyleri var. Anadolu Ajansı'nda da böyle açıklamalar var. Yani resmi görüş bu yönde.
Doğru. Anladım. Efendim, kırmadığınız için çok teşekkür ederim Ali Hocam. Size iyi çalışmalar diliyorum efendim. Çok sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Profesör Doktor Ali Yaman hocamızla konuştuk. Afganistan'la ilgili yaşanan son gelişmeleri gözden geçirmeye çalıştık bugünkü röportajımızda. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın Asya ülkeleri arasında tahammüllerin gelişmesi, Asya kıtasını küresel denklemlerde gerçek konumuna kavuşturacağını vurgulaması, İslam-İran Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Seyit Abdurrahim Usevi'nin İran ve Afganistan sınırının sıfır noktasında konuşlanan ordu birliklerini ziyaret etmesi gibi haberlere yer verilirken, İtilat gazetesinde Bahreyn'de muhaliflere girenlik baskı ve şiddetin arttığını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Haber kaynakları, Halife rejiminin Bahreyn'de rejim karşıtı protesto gösterilerinin başladığı, 2011 yılından şimdiye kadar muhaliflere yönelik şiddet ve işkenceleri artırdığını duyurdu. Pars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Independent gazetesi, Bahreyn'de idam hükümlerinin sayısının 6'ya katlandığı ve muhaliflerle siyasi tutuklulara yönelik işkencelerin arttığı konusundaki raporunu yayınladı. Raporda Bahreyn'de rejim karşıtı protesto gösterilerinin başladığı 2011 yılından şimdiye kadar bu ülkede muhaliflere karşı verilen idam kararlarının sayısında %600 artış yaşandığı, ayrıca mahkumlara karşı baskı ve işkencelerin de büyük oranda arttığı kaydedildi. Bu arada Independent müdürü Harriet McCulloch yaptığı açıklamada Londra yönetimin hangi gerekçeyle olursa olsun işkenceye karşı olduğunu bildirmesine rağmen sürekli Bahreyn rejimine destek verdiğini ve bu rejim tarafından insan hakları ihlallerini görmezden geldiğini vurguladı.
Ceyhan gazetesinde İran'ın Rusya Büyükelçisi Kazem Celali'nin Rusya ile İran arasında varılan bir anlaşma kapsamında ikili ilişkilerin geliştirmesine vurgu yapması, dünya çapında koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verirken, Camicam gazetesinde Korsan İsrail'in Demir Kubbe yalanını konudan bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail'in Demir Kubbe hava savunma sisteminin yapımında yer alan İsrailli uzman, sistemin büyük bir yalandan ibaret olduğunu ifşa etti. El Cezire kanalına konuşan ve tehdit edilme korkusu ile yüzünü göstermeyen İsrailli uzman, Demir Kubbe hava savunma sistemini Korsan İsrail rejiminin büyük yalana niteledi. Demir Kubbe projesinden çekilen İsrailli uzman, bu sistem ilk kez 2012 yılında İsrail'in Gazze şeridine dayattığı savaşta çöktüğünü, üstelik Filistin'de grupların füzeleri henüz gelişme aşamasında olduğu halde bu yenilgi yaşandığını kaydetti. Filistin İslami Cihat Hareketi askeri kanadı sözcüsü Ebu Hamza da El-Cezire'ye yaptığı açıklamada demir kubbe hava savunma sistemi direniş füzelerinin %90 kadarını önlediği iddiaları yalan olduğunu, sadece İsrail kamuoyundan güvenlik hissi yaratmak için ileri sürüldüğünü belirtti.
Hemşeri gazetesinde İran'ın seçilmiş cumhurbaşkanının dış siyasetine dair İranlı yetkilinin değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslami Şura Meclisi Başkanı Özal temsilcisi Hüseyin Emir Abdullahyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçilmiş cumhurbaşkanının görüşüne göre dengeli bir dış politika, Doğu ve Batı ile aktif ve dinamik ilişkiler ve komşular ile Asya'ya özel bakış dış politika öncelikleri olacak dedi. Emir Abdullahyan açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Seçilmiş Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'in geçmişi, performansı ve pozisyonlarına baktığımızda dengeli ve aktif bir dış politika, Doğu ve Batı ile dinamik ilişkiler ve tüm komşular ile Asya'ya özel bir bakışın dış politika önceliği olacağını görebiliriz. 13. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ayetullah İbrahim Reis'i yaklaşık 18 milyon oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Reis'i hali hazırda kabine üyelerinin seçimi konusunda görüşmeler yapıyor. Yeni Cumhurbaşkanı'nın göreve başlama töreni 5 Ağustos'ta yapılacak.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça ve Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça ve Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele alacağımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İran İslam İnkılabı'nın değişim yarattığı alanlardan biri kültür alanı ve ülkeye kültürel bağımsızlık kazandırmasıdır. İslam İnkılabı son 40 küsur yılda İran milletine kültürel alanlarda büyük armağanları oldu. Kültürel bağımsızlık, ecnebi ülkelere ideolojik ve değersel bağlamda bağımsızlık demektir. Öyle ki her millet kendi düşünceleri, eğilimleri ve fikri özelliklerine göre yaşar. Bu durumun karşı noktası kültürel bağımlılık ve kendini kaybetmişliktir.
İran'da İslam İnkılabı'ndan sonra kültürel bağımsızlık hedefine ulaşmak için ilk adım eğitim alanında atıldı. Bu doğrultuda İslam İnkılabı'nın ilk yıllarından itibaren okuma yazma seferberliği başlatıldı. İran'ın bu alanda son yıllarda elde ettiği başarı UNESCO tarafından defalarca okuma yazma seferberliğinde dünyanın en başarılı ülkelerinden biri ilan edilmesi kadar büyüktü.
İran'da İslam İnkılabı'ndan sonra üniversitelerin araştırma merkezleri ve dini ilimler merkezlerinin kapasitesi de göz kamaştıracak boyutta arttı ve öğrenci sayısı büyük oranda gelişme kaydetti. Fars dilini yaygınlaştırma alanında da Fars dili ve edebiyatının eğitimine yoğun ilgi gösterildi. Öyle ki şimdi dünya genelinde 220 üniversite Fars dili ve edebiyatının eğitimiyle uğraşıyor. Yine İran, her yıl Rusya, Kazakistan, Azerbaycan Cumhuriyeti, Lübnan, Suriye, Pakistan ve Türkiye gibi dost ülkelerde Fars dili olimpiyatları düzenliyor.
Kültürel alanın diğer sahalarında da çeşitli konulardan üzerine yazılan kitapların sayısı ve çeşitliliği İran İslam Cumhuriyeti yurt içine ve yurt dışına yönelik yayın yapan radyo televizyon kanallarının sayısının artışı, sınırların ötesinde İslam İnkılabı şiarlarının gerçekleştirilmesi, İslami değer ve geleneklerin ihya edilmesi, İslami nizamın diğer bazı önemli kazanımları oldu.
İran İslam İnkılabı aynı zamanda sanat alanında da büyük değişim yarattı. İnkılaptan sonra sanatçılar, yazarlar ve inkılap sanatının muhatapları kuruntu ve efsane masallar ve müptezel sanat konularının peşini bırakarak inkılap, cephe, savaş alanlarıyla ilgili gerçek konuları dini önderlerin, İslami şahsiyetlerin, komutanların ve mücahitlerin ve şehitlerin arasında direniş abidelerinin yaşamı gibi konuları ele almaya başladı. Bir başka ifadeyle inkılaptan sonra sanat alanında dini değerlere ve kültürel kavramlara yönelişte büyük gelişme kaydedildi ki bu da İslam İnkılabı liderlerinin kültürel bağımsızlık düşünceleri ve halkın taleplerinin sonucuydu. Yine İslam İnkılabı'ndan sonra toplumu kültürel kirliliklerden arındırarak sağlıklı bir toplum yaratmak üzere her türlü fesat merkezi kapatıldı ve İslami kültürü ihya etmek ön plana çıktı.
Kuşkusuz bu alanda nizamın hakimiyeti temel rolü ifa ediyor. İslam İnkılap lideri Ayetullah Hameni inkılaptan önce de güçlü bir hatip ve yazardı ve çeşitli dini eserler çeviren veya telif eden kültürel bir şahsiyet olarak biliniyordu. Ayetullah Hameni ayrıca şiir ve edebiyat alanıyla da ilgilenen ve bu alanda söz sahibi olan bir şahsiyettir. Bu ilgi dünyanın önde gelen büyük yazarlarının romanlarını ve edebi eserlerini ve yine Doğu ve Batı milletlerin tarih ve kültürünü okumakla devam etmiş ve çağdaş tarih konularına hakim olmasıyla sonuçlanmıştı. Ayetullah Hameni Kutsal Meşhed kentinde bulunduğu dönemde bazı büyük şairlerin katılımıyla düzenlenen oturumlara katılıyor ve sunulan şiirleri irdeliyor ve kendisi de şiir yazıyordu.
Kuşkusuz Ayetullah Hameni gibi bir şahsiyetin bu özellikleriyle ülkenin en yüksek dini ve siyasi makamının koltuğuna oturunca ülkeye kültürel ve medeni bir açıdan bakacağı kesindir. Ayetullah Hameni inkılapçı ülkelerin yanı sıra kültür ve sanat alanına yönelik de ciddi kaygıları olmuş ve bu bağlamda şöyle buyurmuştur. Kültür alanına gelince bendeniz kelimenin gerçek anlamıyla kaygı hissediyor ve hakikaten kaygı duyuyorum. Bu kaygı insanı bazen gece yarısı uykudan uyandıracak ve Allahu Teala katına yalvartacak kaygılar türündendir. Ben böyle bir kaygıyı taşıyorum.
Öte yandan İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameni'nin kültür ve sanat camiası ve kültür alanının yetkilileriyle görüşmelerinde beyanatı kendisinin İmam Hümeyni'nin sonra ülkenin kültürel alanında açılım olması için aktif rol ifa ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Ayetullah Hamenei İslam İnkılabı'ndan sonraki ilk yıllarda Müslüman sanatçılar ve yazarlarla düzenlediği bir oturumda şöyle buyurdu. Sanat alanının duayenlerini mutlak surette reddetmek asla maslahat icabı değildir. Zira eğer eskileri reddedecek olursak iki ciddi sıkıntı ortaya çıkar. Evvela onlar bize ait olan sermayelere sahiptir ve bu durumda bu sermayelerden mahrum kalmış oluruz. İkinci sakınca ise bunları bulup değer vermeye ve tercih etmeye başlayan ve saflaşmaya yol açan bazıları ortaya çıkar. Biz iyi sanatçıları ve oyuncuları kullanmalıyız. Ayetullah Hamenei bu anlayıştan hareketle her yıl sanatçılar ve şairlerle samimi bir ortamda buluşmayı ihmal etmiyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran'ın dini ve geleneksel açılardan köklü ve güçlü dokusundan hareketle kültürel gelişme ve büyüme yönünde tarihi ve istisna bir fırsat oluşturdu. Gerçi kültür alanı eksiklerden ve sorunlardan tamamen boş bir alan sayılmıyor. Fakat son 40 küsur yılda ülkenin kültür ve sanat alanında yaşanan gelişmeleri kısaca bakıldığında bu alanın çeşitli sahalarda gelişme ve ilerleme yaşandığı açıkça anlaşılıyor. Kuşkusuz bu söz mevcut durumdan tam hoşnutluğu duyulduğu anlamına gelmiyor. Nitekim herkesten ziyade Ayetullah Hamenei bizzat mevcut durumu eleştiren ve talepte bulunan şahsiyettir. Ancak yine de bir fakih veya din aleminin önderliğindeki dini bir hükümette kültürel alanda kaydedilen bu kadar gelişme bile başlı başına hem din tarihi hem de sanat tarihinde büyük bir olay ve gelişme sayılır ve gerçekten ele alınması gerekir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bakışında İslam İnkılabı İslami dünya görüşünden kaynaklanmıştır. Bu dünya görüşü iman ve amelle birleşen bir nevi ideolojik yapıyı oluşturur. Bu dünya görüşünde kültürden söz edildiğinde maksat sadece kitap, dergi, gazete vesaire değildir. Tüm bunlar kültürel kıyafettir. Fakat kültürel çalışma değildir. Kültürel çalışma demek, kültürel ruh demektir. Büyümeye vesile olan insanların zihninde, beyninde, ruhunda ve duygularında hareketliliğe vesile olmak demektir. Ayetullah Hamenei de gelişmenin ve aktifliğin bu boyutuna vurgu yapmıştır.
2000'li yılların başlarında İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei kültürel saldırı ve kültürel baskın gibi tabirleri gündeme getirerek kültür alanının kanaat önderlerinin dikkatini toplumda ecnebi kültürün nüfuzuna çekti. Ayetullah Hamenei kültürel saldırı, kültürel teamülün karşı noktası ve sömürücü güçlerin bilinçli saldırısı olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Ben şu noktayı arz etmek istiyorum ki büyük güçlerin gerçek sultası kültürel sultadır. Yani eğer bir millet kendi kültürünü, inanç ve gelenek ve göreneklerini ve daha ileri merhalede kendi dilini ve hattını bir başka millete dayatabilirse o millete musallat olur ve bu sulta gerçek sultadır. Eğer bir ülke iktisadi açıdan bağımsız olursa ve ecnebi güçlere bağımlı olmazsa fakat ecnebi güçler kendi kültürlerini dayatabilirse o ülkeye musallat olmuş olur. Ayetullah Hamenei bu bağlamda ülke yetkililerinin dikkatini kültürel alanda akılcı gözetim, yönetim, titiz planlama, insan gücünün boşa gitmesini engelleme ve toplumu kültürel bakımdan ilerleme ve yücelme noktasına yönlendirmeye çekti.
Thank you. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi'ye göre Kur'an-ı Kerim temelinde kurulan dini bir hükümet kültürel bağımsızlığa kavuşmak istiyorsa insanların yaşam tarzını düzeltmesi gerekir. Bu doğrultuda Ayetullah Hameneyi kalkınmanın İslami İranlı temel modeli belgesinde gelecek 50 yıl için bazı programları gündeme getirdi. Bu belgede dindarlık ruhunu geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i, İslam Peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sünneti ve Ehl-i Beyt'i izlemek ve İslami İranlı yaşam tarzını benimsemek gibi konular öngörülüyor. Ayetullah Hameneyi Batı'nın geniş çaplı kültürel saldırılarına karşı İran'da İslami yaşam tarzını ve bireysel ve sosyal yaşamda ilahi değerlere ve ahlaki faziletlere bağlı kalmayı geliştirmeye çalışıyor.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi, İslami kültürü tanıtmak ve ideolojik ve kültürel alanlarda reform yapmak üzere bazı kurumların temelini attı. Bu kurumlar en çok kültürel alanlarda faaliyet yürütüyor. İslam Dünyası'nın ansiklopedisini yayımlayan İslami Ansiklopedi Vakfı, Uluslararası İslami Mezhepler Takrib Kurumu, Dünya Ehli Beyt Forumu, Namaz İkame Merkezi, İslami İlimler Dijital Etüt Merkezi, Ehli Beyt mezhebine göre İslam Fıkıh Ansiklopedisi Müessesesi, Dini İlimler Hizmetleri Merkezi bu kurumlardan bazılarıdır. Ayetullah Hameneyi toplum bireylerine fikri bağımsızlığı aşılayarak halkın İslami kültür ve ilimleri geliştirme alanında yer almalarına katkı sağladı.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hameneyi'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 5. bölümünün sonuna geldik.
Ayrıca bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebilirsiniz ya da arzu ederseniz turkish@aws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Amerika ve Siyonistlerin çatışmayı Diriliş Cephesi'nin arkasına taşıma siyasetine değiniyor. Ayetullah Hameneyi ayrıca bölge ülkelerinde savaşlar ve katliamlar başlatmanın Diriliş Cephesi'ni oyalamak ve Siyonist rejime bir fırsat vermek için yapılmış bir oyun olarak biliyor. Bugün bu konuya değinmek istiyoruz. İslam dünyasının siyasi ve askeri elitlerinin gözden kaçırmaması gereken önemli bir konu, Amerika ve Siyonistlerin çatışmayı deriniş cephesinin arkasına taşıma politikasıdır. Suriye'de iç savaşın başlatılması, Yemen'deki askeri kuşatma ve günlük ölümler, suikast ve yakım, Irak'ta IŞİD'in türemesi ve diğer bölge ülkelerindeki benzeri durumların tümü deriniş cephesini oyalama ve Siyonist rejimi fırsat sağlama oyunlarıdır. Müslüman ülkelerin bazı politikacıları bilmeden, bazıları da bilerek bu düşman oyunlarına hizmet ediyorlar. Bu kötü niyetli politikanın engellenmesi, genelde İslam dünyasındaki gayretli gençlerin ciddi talebidir. Başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm İslam ülkelerindeki gençler, Büyük İmam Hümeyni'nin tüm feryatlarınızı Amerika'ya ve tabii ki düşman Siyonist'e haykırın tavsiyesini göz ardı etmemelidir. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar.
Değerli dinleyiciler, Uluslararası Hukuk Açısından Türkiye'deki Azınlıklar isimli dizi sohbetimizin 10. bölümüyle beraberiz.
Bu bölümde Türkiye'deki dini azınlıklarından olan Aleviler ve Şiilerin haklarının uygulaması veya ihlali örneklerini ele alacağız.
Geçen bölümlerde de belirttiğimiz gibi Türkiye'deki bazı azınlıklar, özellikle de Yahudiler, hem Osmanlı döneminde hem Türkiye Cumhuriyeti döneminde Aleviler ve Ermenilerin bile hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde sahip olmadığı uygun koşullara sahip olmuşlardır. İranlı uluslararası meseleler uzmanı Dr. Ali Hürrem şöyle diyor: Aleviler, Türkiye Anayasası ve Lozan Anlaşması'nda bu ülkenin en büyük dini azınlığı olarak tanınmıştır. Ancak onların çoğu resmi dini ritüelleri ve adetlerini yerine getirmek için cemevlerinde bile sahip değillerdir. Dinleri ve fıkıhları konusunda tartışmaya bile hakları bulunmamaktadır. Halbuki tüm vatandaşlar anayasa çerçevesinde kendi dinlerini seçme özgürlüğüne sahipler. Ancak yine de tüm okullarda herhangi bir seviyede tüm öğrencilere zorunluluk olarak sünnilik öğretiliyor ve fıkhı çalıştırılmaktadır. Türkiye'nin kasıtlı olarak Alevileri göz ardı ettiği ve onların dini düşüncelerini ve mezheplerini değiştirmeye çalıştığı söylenebilir.
Alevi azınlığın durumu Türkiye Cumhuriyeti döneminde hep aynı olmamıştır ve onlar da Atatürk ve İsmet İnönü döneminde de Atatürk'ün zaferlerinde bile oynadığı rollerinden dolayı kısıtlı olarak da olsa belli hukuka sahip olmuşlardır. Ayrıca onların hakları 2002'de AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte özellikle de 2012'ye kadar gelişti. Bu dönemde Aleviler geçen dönemlere göre daha iyi koşullar altında yaşamaya başladılar. Öyle ki Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı hariç Aleviler tüm önemli merkezlerde, kurum ve kuruluşlarda, ekonomik ve kültürel noktalarda ister kamu ister özel sektörde çalışmaya başladı. Bu dönemde kimi Aleviler Türkiye'nin üst düzey yönetim ve askeri işlerinde görev yaptı ve aktif bir performans çizdi.
On yıllar boyunca Aleviler, medeni ve sosyal kurum ve kuruluşlarda Aleviliklerini bile gizliyordu. Ancak 2002 yılından beri Türkiye'deki yeni kurallar çerçevesinde Avrupa Birliği ile koordinasyon sağlanması bağlamındaki değişiklikler sayesinde sosyal kurum ve kuruluşlarda Aleviler anılmaya başladı.
Aslında AK Parti döneminde Alevilerin durumu iyileşse de özellikle 2012 yılından sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç ve bölgesel meselelere yönelik yaklaşımı da Türkiye'deki çoğunluk sayılan Ehl-i Sünnet ile Alevilerin aralarının açılmasına yol açtı. Şimdi ise Alevi toplumunun en önemli endişe kaynağı Türkiye'deki fırkacılığa dayalı yönetimin devam etmesi ve İslam adına ülkenin fırkacılık ilkelerine göre yönetilmesidir. Aslında Alevi azınlık ülkenin dini olarak çoğunluğunu elinde bulunduran Ehl-i Sünnet ile iyi ilişkiler kurmayı her zaman maksat olarak belirlemiştir.
Osmanlı döneminde Alevilerin katliam edilmesinin faillerinden olan Yavuz Sultan Selim'in adının İstanbul'daki 3. köprüye verilmesinin Aleviler tarafından protesto edilmesi ve Gezi Parkı olaylarının patlak vermesi, Alevi öğrencilerin zorunlu olarak okullarda Sünni dini eğitim almasının protesto edilmesi, cemevleri kurma haklarının talep edilmesi gibi tepkiler aslında Alevilerin dini hakları hususunda memnun olmadıklarını açıkça göstermektedir. Alevileri dini mekanlarını kurma ve oralarda ibadet etme ve toplanma hakları Türkiye Anayasası'na ve de kamu haklarından yararlanma talepleri de 1992 bildirgesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Hukuk Sözleşmesi'nin 27. maddesi dahil Uluslararası insan hakları belgelerine dayalıdır.
...2011 yılı sonrası AK Parti'nin iç ve bölgesel siyasetleri özellikle de Kürt Alevilerine karşı pratik paradoksal bir durumun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu durumda Aleviler ile hükümet arasındaki ilişkilerin durumunu gençlere geri getirmiştir. Nitekim geçenlerde de Aleviler Türkiye'nin siyasi toplumunda bile hep geri bir varlık yaşamıştır. Alevi azınlık uzun süredir ayrımcılık ile mücadele etmektedir ve Ankara hükümetlerinden dini öğretilerinin kendilerine mensup öğrencilere sunulmasını ve hükümetin de uluslararası insan hakları belgelerine uyarak Alevileri dini bir topluluk olarak tanımasını istiyor. Ancak Ankara hükümeti onların dini mekanlara sahip olma hakkını kabul etmemiş ve Alevilerin bir mezhep olmadığını, kültürel bir topluluk olduğunu ileri sürmüştür.
Alevi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, Alevilerin dini lideri olarak, Alevilerin dini bir topluluk olarak kabul edilmemesinin Türkiye Hükümeti'nin İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay ve İstinaf Mahkemesi kararlarına uymak istemediği anlamına geldiğini söylüyor. Buna ilaveten Din İşleri Genel Müdürlüğü bu ülkedeki diğer dini azınlıklar için mali yardımlar sağlasa da Aleviler topluluğu için böyle bir yardım sağlamıyor. Böylece Aleviler kendilerinin su ve elektrik ihtiyaçlarını bizzat devlet yardımı olmadan karşılamalıdır.
Türkiye Alevileri hakkında kitap yazan ve onlarla ilgili araştırmalarda bulunan Niyazi Öktem, Alevilerin sorunlarının çözülmesindeki temel engelin Türkiye'deki Sünniliğe dayalı siyasetler olduğunu düşünüyor. Ona göre AK Parti gerçekten Alevilerin sorunlarını çözmek isteseydi mevcut anayasayı değiştirmeliydi.
Alevi Vakıflar Federasyonu Başkanı Doğan Bermek ise Alevilerin temel sorununun cemevlerinin durumu ve zorunlu eğitim olduğunu belirtiyor. Ona göre hükümet, cemevlerinin kurulması için gereken yardımları ve de mali destekleri sağlamalıdır. Dini öğretim ve okuldaki eğitim hususunda doğan vermek, her dini azınlığın kendi düşüncelerine ve öğretilerine uygun olarak eğitim görmesi gerektiğini düşünüyor. İlahiyat fakültelerinin müfredatının bile değiştirilebileceğinden söz ediyor.
Türkiye'li belgeselci Nebil Özgen Türk, Alevilere yönelik ayrımcılıklardan bahsederek her sabah babasıyla okula giderken babası tarafından Alevi kimliğini belli etmeme şeklinde uyarıldığını söylüyor. Çocukluk döneminde fırkacı çatışmaların ve toplumdan ötekileştirilmelerin ailesini nasıl etkilediğini belirtiyor ve hiçbir zaman okulda gururla Alevi olduğunu söyleyemediğini belirtti.
Alevilerin yanı sıra Caferi Şiileri de Türkiye'de ayrımcılıklara maruz kalmaktadırlar. Türkiye'deki Caferi azınlık, sağcı, solcu ve İslamcı birçok cumhuriyet hükümetinin vaatlerine ve sloganlarına rağmen hala toplumsal ve dini taleplerini yerine getirmiş olarak göremiyor. Türkiye'nin Caferi Şiilerinin kökleri ülke tarihine dayanmaktadır. Ancak son 10 yıllarda her zaman farklı yaklaşımlarla yabancıların piyonu olarak görüldüler. Öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iç ve bölgesel siyasetlerindeki mezhepçi yaklaşımları nedeniyle Türkiye'deki Caferi Şiileri Türkiye'de 2011 sonrası gelişmelere daha duyarlı bakıyorlar. Caferi Şiilerde anayasal hakları ihlalleri nedeniyle Gezi Parkı olaylarındaki gösteri ve protestolara katıldı.
Son 10 yılda büyük şehirlerdeki Şiilerin yaşam standartlarının niceliksel ve niteliksel olarak iyileşmesine rağmen genel olarak daha iyi bir standardın olduğu söylenemez. Türkiye'nin Caferi Şiileri tıpkı Aleviler gibi Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hukuki ve ekonomik menfaatlerinden ve ayrıcalıklarından mahrumdur. Elbette Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve Avrupa Birliği'nin siyasi baskıları nedeniyle Türkiye Şiileri bazı haklarını elde etmede sosyal ve ekonomik başarılar elde ettiler.
AK Parti her zaman Türk Şiilerinin oylarını toplamaya ve onları Alevileri bölmek için bir koz olarak kullanmaya çalıştı. Bir dönemde AK Parti, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı aracılığıyla Şii din adamlarını bünyesine katmaya ve istihdam etmeye çalıştı. Türkiye'deki Şii aktivistler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Şii din adamlarının Şii olmayan hükümete bağlı olmadığı ilkesini öne sürerek bu hareketine karşı çıksa da, hükümet mali yardım ve bazı kültürel ve sosyal avantajlar vaat ederek Türk Şiilerini kendine yakınlaştırmaya çalıştı. Türk Şii Alimler Derneği Başkanı Sabahattin Türk Yılmaz, hükümetin Şii camileri ve dini merkezlerinin sorumluluğunu Diyanet İşleri Başkanlığı'na devretmesinin amacının ülkedeki Caferi Şii toplumunun nabzını tutmak olduğunu belirtti.
İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Şiilere yaklaşımının yakınsamadan ziyade zorunlu entegrasyon olduğu söylenebilir. Bu bağlamda iktidar, azınlıkları çoğunluğun kültürüne entegre etmeye ve dönüştürmeye çalışıyor. Ancak bu yaklaşımını yasaklayan uluslararası azınlık hakları belgeleri mevcuttur.
İran'da Batı Asyalı meseleleri uzmanı olan Ahmet Mercani Nejat şunları söylüyor. Sünni çoğunluk toplumunda Caferi azınlık topluluğunu asimile etmek ve bunun için çekici politikalar izlemek, Caferi alimler, seçkinler ve aydınların planlı olarak kullanımı endişe verici konular arasında yer alıyor.
Genel bir değerlendirme olarak Türkiye'de 300'den fazla camisi bulunan Şiilerin Muharrem törenlere de dahil olmak üzere dini törenlerini yapma hakkına sahip oldukları söylenebilir. Bununla birlikte bazen Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarında Safevi ve Farsça gibi kelimelerin kullanılmasıyla kendine gösteren AKP'nin mezhepçi görüşü Türkiye'deki Şii azınlık toplumunda endişelere yol açmıştır. Aynı zamanda Şii azınlığın zorla entegrasyonu yaklaşımı, azınlıkların etkin katılımını ve kültürlerinin kamuoyunda tanıtılmasını vurgulayan 1992 azınlıkta bildirgesinin metnine ve ruhuna aykırıdır.
Değerli dinleyiciler, uluslararası hukuk açısından Türkiye'deki azınlıklar isimli dizi sohbetimizin 10. bölümünü dinlediniz.
Bizi www.parsuday.com adresi üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir elektronik posta adresimize görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.